Ayrım 5, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 41. 3. Bölüm. Aynı 16 Temmuz gününün öğle saati yaklaşırken Igor Komarov, Kiselny Bulvarı yakınındaki konağın birinci katındaki ofisinde oturuyordu. Dahili telefonla baş yardımcısını aradı. "Sana dün ödünç verdiğim belgeyi okuma fırsatını bulabildin mi?" diye sordu. Akopov, "Okudum Sayın Başkan, gerçekten çok etkileyiciydi," diye karşılık verdi. Komarov'un bütün personeli ona Bay Başkan diyordu. Kastedilen Vatansever Güçler Birliği'nin yürütme komitesi başkanlığıydı. Hoş Komarov'un 12 aya kalmadan ülkenin gerçek başkanı olacağına inanıyorlardı ya. "Komarov güzel dedi, öyleyse dosyayı bana iade et." Dahili telefonda ses kesildi. Akopov yerinden kalkıp duvardaki kasasının başına yürüdü. Şifreyi ezbere biliyordu. Ortadaki kadranı 6 kere döndürerek gereken numaraları çevirdi. Kapı açılınca içeride siyah kaplı dosyayı gözleriyle aradı. Ama orada değildi. Şaşıran Akopov kasanın içindekileri teker teker boşalttı. Yarısı panik, yarısı inanmazlık olarak tarif edilebilecek bir korku yüreğini kaplamıştı. Kendini toparlamaya çalışarak bir kere daha baktı. Yerdeki dosyaları birer birer sayfa sayfa aradı. Kara kapaklı dosya yoktu. Adamın alnında boncuk boncuk terler birikmişti. Akopov bütün sabah ofisinde hayatından hoşnut halde çalışmış, akşam görevinin başından ayrılmadan önce bütün gizli belgeleri kasaya kilitlediğini zannetmişti. Hep yapardı bunu, alışkanlıklarından şaşmayan bir adamdı. Kasadan sonra masasının gözlerini aramasına sıra geldi. Dosya yoktu. Masanın altına, yere baktı. Daha sonra tüm dolapları aradı. Saat 1'e yaklaşırken Igor Komarov'un kapısını vurdu. İçeri alındı ve dosyayı bulamadığını itiraf etti. Rusya'nın yeni cumhurbaşkanı olacağını dünyanın en büyük kısmının tahmin ettiği adamın fazlasıyla karmaşık bir kişiliği vardı. Herkese gösterdiği çehresinin ardındaki gerçek Komarov'un çok özel kalmasını yeğliyordu. Bu bakımdan şimdi açıkça soytarı olarak nitelediği kovulmuş selefi Jirinovski'den pek farklı sayılmazdı. Komarov orta boy ve yapıdaydı. Sinek kaydı tıraşlı yüzü, özenle kırpılmış kır saçları vardı. En belirgin iki özelliği bedensel temizliğe verdiği aşırı önem ve bedensel temastan hiç ama hiç hoşlanmamasıydı. Çevrelerindekilerin sırtına şaplaklar indiren, şerefe vodka kadehi kaldıran ve kollarını birbirlerinin omuzuna atan Rus politikacılarının çoğundan farklı olarak yakın çevresinde resmi kıyafette ve resmi konuşma biçiminde ısrar ederdi. Ender olarak siyah muhafızların üniformasını giyer, genellikle kruvaze düğmeli gri bir takımla görülür kravat takardı. Politik arenasındaki bunca yıldan sonra ancak pek az kişi Komarov'la dostça ilişkiler içinde olduğunu iddia edebilirdi. Hele onunla samimi olan hiç yoktu. Nikita Ivanovich Akopov 10 yıldır sırdaşlık düzeyindeki özel sekreteriydi. Ama aralarındaki ilişki hala efendiyle ona kölelik derecesinde bağlı uşak düzeyindeydi. Personelinin bazı üyelerini içki ve tenis arkadaşı düzeyine yükselten Yeltsin'den farklı olarak Komarov sadece bir tek adamın ona küçük adıyla ya da baba diye hitap etmesine izin verirdi. Bu kişi güvenlik grubunun başı Albay Anatoli Grishin'di. Ama tüm başarılı politikacılar gibi Komarov da gerektiği zaman bu kalemunlaşabiliyordu. Onları ender olarak kabule tenezzül ettiği zamanlar medyanın karşısına ciddi devlet adamı havalarıyla çıkıyordu. Toplantılarında uğradığı değişim Akopov'un hayranlığını uyandırmaktan geri kalmazdı. Titiz eski mühendis sahnede sanki hiç var olmamış gibi yok olurdu. Onun yerine bir hatip, bir ihtiras küpü, bir kelime sihirbazı, ulusun tüm umutlarını, korkularını, öfkelerini ve bağnazlıklarını şaşmaz bir isabetle dile getiren bir halk adamı ortaya çıkardı. Yalnız ve yalnız kitlelere karşı tüm sevimliliğiyle babacan bir amca rolünü oynuyordu. Bu iki değişik çehreden başka bir üçüncüsü vardı ki Akopov'u korkutuyordu bu. Dıştaki cilanın altındaki üçüncü bir adamın varlığının söylentisi bile personel, meslektaş ve muhafız olsun tüm etrafındakileri sürekli bir saygı durumunda tutmaya yetiyordu. Nikita Akopov adamın içindeki şeytani öfkenin kontrolden çıktığına 10 yılın içinde yalnızca 2 kez tanık olmuştu. Belki bir düzine vesileyle de bu öfkeyi denetim altında tutma mücadelesini izlemiş ve bu çabanın başarıya ulaştığını görmüştü. Bu kontrolün başarısız olduğu o iki defa ise Akopov kendisine hakim olan, onu büyüleyen ve kontrol eden, izinden gittiği ve taptığı adamın haykıran ve tepinen bir şeytana dönüşmesini seyretmişti. Onu kızdıran uşağın üstüne telefonlar, vazolar ve mürekkep okkaları fırlatmış, üst rütbeli bir siyah muhafız subayını hüngür hüngür ağlayan bir enkaza dönüştürmüştü. Akopov'un hayatında duymadığı kadar pis bir dil kullanmış, eşyaları kırmış, bir defasında bir kurbanını ağır bir abanoz cetvelle dövmeye başlamış, adamı öldürür korkusuyla onu zapt etmek zorunda kalmışlardı. Akopov şimdi de VGB'nin başkanında bu hiddet krizlerinden birinin yavaş yavaş oluşmaya başladığını fark ediyordu. Komarov'un yüzü bir ölününki gibi soldu, tavrı daha da resmileşti. Elmacık kemiklerinin üstünde parlak kırmızı renkte iki leke belirdi.
''Yani dosyayı kaybettiğini mi söylüyorsun Nikita Ivanoviç?''
''Kaybetmedim sayın başkan, sadece nereye koyduğumu unuttum.''
''O belge şimdiye kadar elinden geçenlerin hepsinden daha gizliydi. Onu okudun, nedenini anlıyorsun.''
''Anlıyorum tabii sayın başkan.''
''Belge sadece 3 kopyadan ibaret Nikita. İkisi kendi kasamda. Bana en yakın olanlardan çok küçük bir grup dışında hiç kimse tarafından görülmeyecek. Hatta yazıyı ben daktiloda yazdım. Ben, Igor Komarov, bir sekreteri görevlendirecek yerde o sayfaları bizzat kendim tape ettim. Düşünebiliyor musun? Belge o denli gizli çünkü.''
''Çok haklısınız sayın başkan.''
''Sen o küçük gruptan biri olduğun, daha doğrusu ben seni öyle gördüğüm için dosyayı okumana izin verdim. Şimdi ise sen onu kaybettiğini söylüyorsun.''
''Nereye koyduğumu unuttum ama bulunacaktır sayın başkan.'' Komarov ondan kuşku duyanları büyüleyip işbirliğine yönelten, suçlu olanları ise dehşete düşüren o hipnotize edici gözleriyle baktı sekreterine. Her elmacık kemiğinin üstündeki kırmızı leke soluk yüzünde ateş gibi parlıyordu.
''Onu en son ne zaman gördün?''
''Dün gece sayın başkan. Dosyayı rahatsız edilmeden okumak için geç saate kadar binada kaldım. Çıktığım sırada saat 8'di.'' Komarov başını salladı. Gece nöbetindeki muhafızların tuttukları kayıtlar Akopov'un sözlerini doğrulayacak ya da yalanlayacaktı.
''Başkan dosyayı yanına aldın dedi. Emirlerime rağmen dosyayı binanın dışına çıkardın.''
''Hayır sayın başkan, yemin ederim. Dosyayı kasaya kilitledim. Gizli bir belgeyi dünyada ortada bırakmaz ya da yanıma almazdım.''
''Ama şimdi kasada yok değil mi?''
Akopov tükrüğünü yutmaya çalıştı ama ağzında tükürük yoktu.
Komarov sordu. ''Ben seni çağırmadan önce kaç kez kasayı açtın?''
''Hiç açmadım sayın başkan. Siz beni çağırdığınız zaman ilkti.''
''Kasa kilitli miydi?''
''Evet, her zamanki gibi.''
''Yani zorlanmış falan değildi öyle mi?''
''Görünüşe bakılırsa hayır.''
''Odayı da aradın mı?''
''Her köşesini aradım. Ne olduğunu anlayamıyorum.'' Komarov birkaç dakika düşündü. Yüzünde donuk bir ifade vardı. Ama yavaş yavaş paniğe kapılmaya başlıyordu.
''Binayı kapattım. Kimse içeri girmeyecek. Kimse dışarı çıkmayacak. Albay Grishin'i bana bulun. Hemen ofisime gelsin. Hemen. Her nerede olursa olsun, her ne yapıyorsa yapsın. Bir saate kadar burada olmasını istiyorum.''
Komarov parmağını dahili telefonun tuşunun üstünden kaldırdı ve titreyen bembeyaz yüzlü yardımcısına baktı.
''Sen ofisine dön, kimseyle konuşmayacaksın. Benden haber çıkana kadar orada bekle.''
Seria Stone zeki, bekar ve ultramodern bir genç kadın olarak canının çektiği her erkekle hoşça vakit geçirmeyi kendine hak görüyordu. Şimdi de kendisinden 6 ay sonra Londra'dan gelen güçlü, kaslı genç Hugo Gray gözüne kestirmişti. Genç kadından 2 yaş büyük olan Hugo da Celia gibi kültür ateşe yardımcısıydı. İkisinin de Kutuzovski Prospekt yakınında İngiliz Büyükelçiliği personeline tahsis edilmiş bir sitedeki apartmanda daireleri vardı. Ortasında arabaların park edilmesi için bir avlusu bulunan ve girişinde Rus milislerinin beklediği küp biçiminde bir binaydı. Modern Rusya'da bile gidiş gelişler not ediliyor ama en azından arabalar soyulup tahrip edilmiyordu. Genç kadın saat 5'te Sofia rıhtımındaki elçiliğe döndü ve gazeteciyle yediği öğle yemeğine ilişkin raporunu yazdı. Aralarında geçen konuşma daha çok Başkan Çerkasov'un bir gün önceki ölümü ve bundan sonra ne olacağıyla ilgiliydi. Celia gazeteciye İngiliz ulusunun Rusya olaylarına yoğun bir ilgi duyduğunu ifade etmişti. Rus'un ona inanıp inanmadığını makalesi yayınlandığı zaman öğrenecekti. Saat 5'te banyo yapmak ve biraz dinlenmek için apartmanına döndü. Saat 8'de akşam yemeği için Hugo Gray ile randevusu vardı. Daha sonra genç adamı dairesine getirmeyi planlıyordu. O gece çok fazla uyumaya niyeti yoktu. Albay Anatoly Grishin öğleden sonra saat 4'e yaklaşırken kayıp belgenin binanın içinde olmadığına kanaat getirmişti. Igor Komarova da öyle dedi. İki adam 4 yılın içinde birbirlerine bağımlı olmuşlardı. Grishin 1994'te KGB'nin 2. baş müdürlüğündeki görevinden albay rütbesiyle istifa etmişti. Tam bir düş kırıklığına uğramıştı. 1991'de komünist yönetiminin resmen son bulmasından sonra eski KGB onun gözünde tüm değerini kaybetmişti. Bundan önce bile 1991 Eylül'ünde Mihail Gorbaçov dünyanın en büyük güvenlik örgütünü parçalamış, çeşitli bölümleriyle başka başka komutalar oluşturmuştu. Dış haber alma bölümü olan 1. Baş Müdürlük çevre yolunun ötesinde Yazanevo'daki eski merkezinde kalmış ama adı Dış Haber Alma Servisi veya SVR olarak değiştirilmişti. Bu da yeterince kötüydü. Daha da kötüsü Grishin'in o vakte kadar iç güvenlikten, casusların ortaya çıkarılmasından ve muhalefetin bastırılmasından sorumlu olan kendi bölümü, 2. Baş Müdürlüğün iyice budanması, adının FSB olarak değiştirilmesi ve gücünün eskisinin karikatürü düzeyine düşürülmesiydi. Grishin bütün bu olanlara dudak bükerek bakıyordu. Rus halkı disiplin, hatta yerine göre çok katı bir disiplin gereksiniyordu. 2. Baş Müdürlük de işte bunu sağlamıştı. Grishin Tuğ Generalliğe terfi ettirilme umuduyla reformlara 3 yıl katlanmıştı. Bir yıl sonra da o sıralar hala eski Liberal Demokratik Parti'nin politbüro üyesi olan Igor Komarov tarafından özel güvenlik şefi olarak işe alınmıştı. İkisi birlikte güç kazanıp yükselmişlerdi ve bu sadece başlangıçtı. Grishin zaman içinde Komarov için son derece sıkı bir koruma ekibi olan siyah muhafızları kurmuştu. 6000 güçlü kuvvetli genç adamdan oluşan ekip doğrudan Grishin'in denetimindeydi. Sayıları 20.000'i bulan Genç Savaşçılar Birliği, yani partinin gençlik kolu da doğru ideolojiyi benimsemiş olup fanatiklik derecesinde sadıktı ve bu ekip de Grishin'in kumandasındaydı. Albay Komarov'u adıyla ve baba diye çağırabilen tek tük birkaç kişiden biriydi. En mütevazı işçi Komarov'a Igor Alekseyevich diye seslenebilirdi. Ama bu Rusya'da beklenen halk adamı babacanlığının bir parçasıydı. Komarov özel çevresinde Bay Başkan hitabının resmiyetini bekliyordu. Sadece bir iki yakını bu kuralın dışında kalıyordu. Komarov, dosyanın artık bu binada olmadığından emin misin diye sordu. Binada olmasına olanak yok Igor Alekseyevich. 2 saatin içinde her tarafı tamamen söküp parçaladık desem yeridir. Her dolaba, her rafa, her çekmeceye, her kasaya baktık. Her pencere pervazı incelendi. Bahçenin her santimetresi gözden geçirildi. Dışarıdan kimsenin içeri girmediği kesin. Kasa yapımcılarının uzmanı da incelemesini tamamladı. Kasa zorlanmış değil. Ya şifreyi bilen biri tarafından açıldı ya da dosya hiçbir zaman içinde olmadı. Dün gecenin çöplerine de el kondu ve tarandı. Sonuç 0. Köpekler saat 7'den itibaren serbest bırakılmışlardı. O saatten sonra kimse binaya girmedi. Gece nöbetçileri gündüz vardiyasının nöbetini saat 6'da devralmışlar. Gündüz vardiyası da 10 dakika sonra binayı terk etmiş. Akopov saat 8'e kadar ofisinde kalmış. Dün gece köpek eğiticisi getirtildi. Dün akşam personelden geç saatlere kadar çalışan 3 kişinin arabayla çıkıp gidebilmesi için köpekleri 3 kez zapt ettiğine yemin ediyor. Akopov bunların sonuncusuymuş. Gece tutulan kayıtlar bunu doğruluyor. Komarov ve diye sordu. Neden insanca bir yanılgı ya da insanca bir garez olabilir? 2 gece nöbetçisi barakalarından getiriliyorlar. Neredeyse burada olurlar. Akopov'un saat 8'de gidişinden bu sabah 6'da gündüz vardiyasının gelişine kadar bina onlarındı. Arkasından ofis personeli yaklaşık saat 8'e gelene kadar da gündüz vardiyası binada yalnızdı.
Tam 2 saat gündüz bekçileri çıktıkları ilk turda bu kattaki bütün ofis kapılarını kilitli gördüklerine yemin ediyorlar. Bu katta çalışan herkes, Akopov dahil, bunu doğruluyor.
Senin tahminin nedir Anatoli?
Dosyayı ya Akopov yanılgı sonucunda ya da kasıtlı olarak beraberinde götürdü veya dosyayı kilitlemedi. Gece vardiyasından biri de onu aldı. Bekçilerin bütün kapıları açan anahtarları var.
Şu halde suçlu Akopov, öyle mi?
Birinci zanlı kuşkusuz o. Özel dairesi yağmalanırcasına arandı. O da oradaydı. Ama bir şey bulunamadı. Bir ara dosyayı yanına aldığını ama evrak çantasını bir yerde unuttuğunu düşündüm.
Savunma Bakanlığı'nda da benzer bir olay olmuştu. Kovuşturmayı ben yönetmiştim. Sonunda casusluğun değil, bağışlanamayacak bir ihmalin söz konusu olduğu anlaşıldı. Sorumlu kişi kamplara gönderildi. Ama Akopov'un her zaman kullandığı evrak çantası 3 kişi tarafından teşhis edildi.
Öyleyse bu işi bilerek mi yaptı? Mümkün tabii ama burada bir sorun var. Öyleyse niçin bu sabah geldi ve tutuklanmayı bekledi?
Ortadan kaybolmak için koskoca 12 saati vardı.
Onu uzun uzadıya sorgulamak istiyorum. Sonuçta ya temize çıkması ya da itiraf etmesi için.
İzin senin.
Sonra ne olacak? Igor Komarov döner koltuğunu pencere yanına çevirdi. Bir süre düşünüyor göründü.
Sonunda Akopov çok iyi bir özel sekreterdi dedi. Ama bundan sonra yerine başkasının getirilmesi gerekecek. Benim sorunum şu, o bu belgeyi gördü. Belgenin içeriği son derece gizli. Akopov rütbesi düşürülerek burada bir görevde kalırsa ya da kovulursa içerleme duyabilir. Hatta bildiklerini açıklamak isteyebilir. Bu da çok yazık olur.
Albay Grishin, çok iyi anlıyorum dedi. Tam o sırada şaşkın 2 gece bekçisi gelmişti. Grishin onları sorgulamak için aşağı indi. Saat gecenin 9'u olana kadar gece bekçilerinin kent dışındaki siyah muhafızlar kışlasındaki odaları aranmış ama gerekli tuvalet eşyasıyla porno dergiler dışında bir şey bulunamamıştı. 2 adam birbirinden ayrılmış, başka odalarda sorguya çekilmişti. Grishin bu işi bizzat kendisi yapmıştı. Adamların çok haklı olarak ondan ödleri kopuyordu. Albayın ünü daha kendisi gelmeden bu etkiyi yapıyordu. Grishin kimi zaman adamların kulaklarının içine küfürler haykırıyordu. Ancak ter içinde kalan 2 bekçi albay yanlarına oturup da yalan söylediklerinin meydana çıkması halinde onları nelerin beklediğini ayrıntılarıyla kulaklarına fısıldadığında en büyük işkenceyi yaşamışlardı. Saat 8'de Grishin adamların bir gece önceki nöbetleri sırasında olanların tamamını öğrenmiş bulunuyordu. Onların nöbet turlarının düzensiz olduğunu, başkanın ölümüyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için televizyon karşısına mıhlandıklarını biliyordu ve ilk olarak temizlikçinin varlığını öğrenmişti. Yaşlı adam saat 10'da binanın içine alınmıştı. Her zamanki gibi yeraltı geçidinden içeri girmişti. Yanında kimse yoktu. 3 kapıyı açmak için nöbetçilerin 2'sine de ihtiyaç vardı. Bir tanesinin elinde sokak kapısının şifresiyle anahtarı, ikincisinin elinde en içteki kapının şifresiyle anahtarı vardı. Orta kapının açılması ise her ikisinin de varlığını gerektiriyordu. Albay Grishin yaşlı adamın temizliğe üst kattan başladığını, nöbetçilerin gördüğünü biliyordu. Her akşam bu böyleydi. Grishin nöbetçilerin o zaman televizyonu bırakıp orta kattaki ofislerin kapılarını açtıklarını biliyordu. En önemli bürolar o kattaydı. Grishin Bay Komarov'un özel ofisinin temizliği sürerken nöbetçilerden birinin kapıda beklediğini, sonra da kapıyı kilitlediğini biliyordu. Ama orta katın kalan kısmının temizliği tamamlandığı sırada adamların 2'si de aşağıda oluyorlardı. Her zaman böyleydi bu. Şu halde temizlikçi Akopov'un ofisinde yalnız kalmıştı. Dahası her zamankinden daha erken bir saatte, daha gün doğmadan binadan ayrılmıştı. Yüzü anormal derecede soluk olan Bay Akopov saat 9'da binadan çıkarıldı. Sekreterin arabasına binildi ama siyah muhafızlardan biri direksiyona geçmişti. İkinci muhafız arkada gözden düşmüş sekreterin yanında oturuyordu. Araba Akopov'un oturduğu apartmana gitmedi. Kent dışına çıkarak genç savaşçıların barındığı kamplardan birine yollandı. Saat 9'a yaklaşırken Albay Grishin personel ofisinin büro temizlikçisi 63 yaşındaki Leonid Zaitsev'in işinin ayrıntılarını içeren dosyasını okumayı tamamlamıştı.
Bir ev adresi de vardı ama saat 10'da işinin başında bulunması gerektiğinden oradan çıkmış olmalıydı. Sonuçta Zaitsev gelmedi. Albay Grishin'le 3 siyah muhafız ihtiyar adamın evine gitmek üzere gece yarısı yola çıktılar. Celia Stone o sırada genç sevgilisinden biraz uzaklaşarak bir sigara yaktı. Yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Genç kadın az sigara içerdi ve bu işte o anlardan biriydi. Yatakta sırt üstü kalmış Hugo Gray soluk soluğaydı. Top oyunları ve yüzmeyle kendini formunda tutan sportmen bir genç adamdı. Ne çare ki son 2 saat onu hayli sarsmıştı. Aşka susamış bir kadının iştahının bir erkeğin kapasitesini, niçin her zaman açtığını kim bilir kaç defadır merak ediyordu. Bu büyük haksızlıktı. Celia Stone sigarasından derin bir nefes çektikten sonra aşığının üzerine eğildi ve genç adamın kestane rengi buklelerini karıştırdı. ''Seni ne diye kültür ateşesi yaptılar sanki?'' diye Hugo Gray'e takıldı. ''Eminim Turgenev'i Lermontov'dan ayırt etmeyi bile beceremezsin sen.'' ''Gray benden beklenen o değil ki.'' diye omurdandı. ''Benim Ruskilere bizim kültürümüzü, Shakespeare'i, Bronte'yi ve öbürlerini tanıtmam gerekiyor.''
''Onun için Viki'de bir de bölüm başkanıyla toplantı yapıyorsun.''
Gray yatağın içinde hızla doğruldu ve Celia'nın kolunu yakaladığı gibi kulağına ''Sus Celia, buraya dinleme aygıtı yerleştirmiş olabilirler.'' diye tısladı. Celia kalkıp kahve yapmaya gitti. Hugo Gray'in küçük bir takılmaya niçin böyle tepki gösterdiğini anlayamamıştı. Zaten onun elçilikte yaptıkları pek çok kişi tarafından bilinen bir sırdı. Hugo Gray son bir aydır gizli haber alma örgütünün Moskova kolunun 3. ve en genç üyesiydi. Ne var ki Moskova kolu eskiden Soğuk Savaş günlerinde çok daha büyüktü. Ama zamanlar değişir, bütçeler de kısılır, bu çökmüş Rusya şu sıralar yeterince önemli bir tehdit olarak görülmüyordu. Daha önemlisi bir zamanlar gizli tutulan şeylerin %90'ı şimdi herkese açıktı ve artık fazla ilgi uyandırmıyordu. Eski KGB'nin bir basın sözcüsü bile vardı. Kentin öbür ucundaki Amerikan Büyükelçiliğinde ise siyah bir futbol takımından ibaret kalmıştı. Öyleyken Hugo Gray genç ve çok hevesliydi ve de diplomatların dairelerinin dinlendiğine inanıyordu. Komünizm tarih olmuş olabilirdi ama Rusların paranoyası yerli yerindeydi. Haklıydı tabii. Zaten FSB ajanları onun gerçek kimliğini çoktan keşfetmişlerdi ve durumdan hoşnuttular. Kayıtlara bakılırsa Leonid Zaitsev kızı, kamyon şoförü damadı ve torunuyla Moskova'nın en berbat semtinde ana caddenin yakınındaki bir dairede oturuyordu. Parlak siyah renkli çaykanın sürücüsü kirli sokak adlarını okumak için başını pencereden dışarı uzatmıştı. Araba binanın dışında durduğunda sıcak bir yaz gecesinin gece yarısıydı. Damadın soyadı farklıydı tabii. Gelenler de zemin katındaki uyku sersemi bir komşudan ailenin 4. katta oturduğunu öğrendiler. Asansör yoktu. 4 erkek merdivenleri gümbür gümbür çıktılar ve boyaları dökülmüş kapıyı yumruklamaya başladılar. Kapıyı açan bulanık bakışlı kadın 35 yaşlarında olmalıydı ama 10 yaş daha büyük gösteriyordu. Grishin nazik davrandıysa da kararlıydı. Adamları evin hanımını itip geçtiler ve daireyi aramak üzere 4 bir yana dağıldılar. Aranacak fazla bir yer yoktu, daire ufacıktı. 2 oda, pis kokulu bir tuvalet ve odaların birinden bir perdeyle ayrılmış sözüm ona mutfak yerine geçen bir köşe. Kadın odaların birinde 6 yaşındaki çocuğuyla paylaştığı geniş yatağından kalkmıştı. Çocuk da uyanıp sızlanmaya başlamıştı. Altında birinin saklanmadığından emin olunması için yatak devrilince bu sızlanma acı feryatlara dönüştü. Zavallı 2 kontrplak dolap açılıp alt üst edildi. Zaitsev'in kızı öbür odada bir duvar boyunca uzanan sediri işaret ederek babasının orada uyuduğunu, kocasınınsa bir iş için Minsk'e gittiğini, 2 gündür evde olmadığını açıkladı. Bir yandan çaresizlik içinde ağlayarak babasının bir sabah önce eve dönmediğini söyledi. Kaygılı olmakla birlikte babasının kayıp olduğunu henüz polise bildirmemişti. Adamcağızın bir park sırasında uyuyakaldığını tahmin ediyordu. Siyah muhafızlar dairede kimsenin saklanmadığını 10 dakikanın içinde saptamışlar, Grishin de kadının yalan söyleyemeyecek kadar korkmuş ve de cahil olduğuna inanmıştı. 30 dakikaya kalmadan hepsi gittiler. Grishin Çaykayı Moskova'nın merkezine değil Akopov'un tutulduğu 40 mil uzaktaki kampa doğru yola çıkardı. Gecenin kalan kısmı süresince talihsiz sekreteri bizzat kendisi sorguya çekti. Hıçkıran adamcağız kendisine emanet edilen yaşamsal önemli belgeyi masasının üstünde unutmuş olacağını daha sabah olmadan itiraf etti. Daha önce hiçbir zaman böyle bir şey yapmamıştı. Belgeyi nasıl olup da bir yere kilitlemediğine aklı ermiyordu. Bağışlanması için yalvardı. Grishin başını sallayarak adamın sırtını okşadı. Kışla blokunun dışında en çok güvendiği yardımcılarından birini yanına çağırdı.
''Bugün de sıcak, bunaltıcı olacak.'' dedi. ''İçerideki dostumuz çok üzüntülü. Şafak sökmeden şöyle bir suya sokulsa iyi olur.''
Albay Grishin bu emri verdikten sonra kente döndü. Yaşamsal önemi olan dosya eğer Akopov'un masasının üstünde kaldıysa ya yanlışlıkla atılmış ya da temizlikçi onu almıştı. Birinci varsayım olacak şey değildi. Parti merkezinin bütün kağıt çöpleri günlerce alıkonur sonra kontrol altında yakılırdı. Bir gece önce atılan kağıtlarda yaprak yaprak taranmıştı. Hiçbir şey bulunamadığını söylemeye gerek yok. Öyleyse suçlu temizlikçiydi. Ama yarı cahil bir ihtiyar adamın niçin böyle bir şey yapmak istediği veya dosyayı ne yaptığı Grishin için koca bir meçhuldü. Yalnızca ihtiyar adam duruma bir açıklama getirebilirdi ve bunu yapacaktı. Albay daha kahvaltı saatinden önce 2000 adamı sivil giysilerle Moskova sokaklarına salmıştı. Eski bir ordu paltosuyla dolaşan ihtiyar bir adamı arayacaklardı. Albayın elinde fotoğraf yoktu ama Leonid Zaitsev'in tanımı çok belirgindi. Ağzının önündeki üç çelik diş bile unutulmamıştı. Gel gelelim bu iş arayanların 2000 kişi olmasına rağmen hiç de kolay olacağı benzemiyordu. Arka sokaklarda ve parklarda her yaşta ve her boyda hepsi sefil kıyafette 20 bin yersiz yurtsuz zavallı vardı belki. Şüphelendiği gibi Zaitsev şimdi sokaklarda yatıp kalkıyorsa herkesin kontrol edilmesi gerekecekti. İçlerinden birinde üç çelik diş ve siyah kaplı bir dosya bulunacaktı. Grishin en kısa zamanda ikisini de istiyordu. Şaşkın ama itaatli siyah muhafızlar bu sıcak günde normal pantolon ve gömlekle bütün Moskova'ya dağıldılar.
5. ayrımın sonu. Sayfa 52.